Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber devrine yetişmiş, Müslüman olarak Hazreti Peygamber'i görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimselere sahabi denir. Peygamber Efendimiz zamanında yaşıyor, Peygamber Efendimiz'i görüyor ve Müslüman olarak ölüyor. İşte bu kişilere sahabi diyoruz. Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunan görme özürlü kimselerle iyi kötüden ayırt edebilen, henüz ergenlik yaşına ulaşmadığı halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gören çocuklar da sahabidir. Sahabenin sayısı hakkında kesin bir rakam veremesek de Hazreti Peygamber'in vefatı günlerinde 100 binin üzerinde sahabi bulunduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Sahabiler hakkında Tevbe suresi 100. ayetinde iyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük mükafat budur buyurulmaktadır sahabiler hakkında Tevbe suresi 100. ayet-i kerimede. Bu ve benzeri ayetlerde sahabe hakkında övgüler yer almakta. Hazreti Peygamber de birçok hadisinde bu konuyu pekiştirmektedir. Hayrun nasi karni thummellezine yelunehum. Buhari'de geçen insanların en hayırlısı benim yaşadığım devirde yaşayanlardır hadisi bunu ifade eder. Gerek hadis rivayetinde gerekse Kur'an'ın sonraki nesillere muhafaza edilerek aktarılıp öğretilmesinde ilk kaynak olmaları bakımından sahabenin önemi büyüktür. Onlar İslam'ın korunması ve yayılması yolunda hayatlarını ve her türlü değerlerini ortaya koymuş. Bundan dolayı da Müslümanların en hayırlı nesli olma şerefine ermişlerdir. Değerli dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi Peygamberimiz Hazreti Muhammed 12 Rebiülevvel 571 tarihinde doğmuştur. Peygamber Efendimizin doğduğu yıl 12 Rebiülevvel 20 Nisan'a tekabül ediyordu. 12 Rebiülevvel 571 yılında Peygamber Efendimizin doğduğu yılda 20 Nisan'a denk geliyordu. O vakit 20 Nisan'a denk geliyordu da şimdi gelmiyor mu hocam dediğinizi duyar gibi oluyorum. Arz edeyim. Değerli dinleyicilerimiz, Hicri takvimde bir yıl 654 gün. Ayın durumuna göre bazen de 354 gündür. Ayın durumuna göre bazen de 355 gündür. 354-355 gün. Böyle olunca da Hicri takvim ülkemizde kullanılan takvime göre her yıl 10-11 gün daha erken gelmektedir. Bu durumda da Peygamber Efendimizin doğum gününü idrak ettiğimiz Mevlid Kandili her yıl 10 gün ileri gelerek kutlanılmaktadır. Bu senede hatırlanacağı üzere 2 Ocak Cuma günü kutlanmıştır. İfade ettiğimiz gibi 571 yılı 12 Rebiülevvel pazartesi gecesi bugün kullandığımız takvime göre 20 Nisan'a denk gelmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı 1989 tarihinde, bundan 26 yıl önce, bu kutlamaları bir düzene koymak amacıyla Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan 20 Nisan tarihini de dikkate alarak 14-20 Nisan tarihleri arasını kutlu doğum haftası olarak ilan etmiş ve o günden bu yana, yani çeyrek yüzyıldan daha fazla zamandır ülkemizde 14-20 Nisan günlerine denk gelen hafta kutlu doğum haftası olarak kutlanılmaktadır. Biz de Gönül Sohbetleri programımızın Peygamber Efendimizin doğduğu ay olan Nisan ayında gerçekleştireceğimiz önümüzdeki 5 programın tamamını çeşitli yönleriyle Peygamberimizi anlatmaya gayret edeceğiz dilimizin döndüğünce. Nisan ayının ilk programı olan bugünkü Gönül Sohbetleri programımızda peygamber sevgisi, özellikle sahabe efendilerimizin peygamber sevgisi konusunu ele almak istiyoruz. Konumuzu ashabın peygamberimize bağlılığı ve ona olan sevgileri üzerinden anlatmaya çalışacağız. Bizler olan örnekliklerini de hesaba katarak. Çünkü sahabe efendilerimizi peygamberimiz bizler için örnek kimseler göstermiştir. Hadis-i şeriflerinde onların peygamber sevgisini ele alacak, onların hayatlarından kendimize de dersler çıkarmaya gayret edeceğiz. Programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra, şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuzu anlatmaya kaldığımız yerden devam edelim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimiz sizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan bizleri mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir gün Medine-i Münevvere sokaklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yürüyerek Hazreti Ömer bir ara Peygamber Efendimiz'e "Ya Resulallah, sen bana benden başka her şeyden daha sevimlisin" dedi. Hazreti Peygamber de ona "Hayır, öyle söyleme. Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben sana nefsinden de daha sevimli olmadıkça imanın kemale ermez" buyurdu. Çünkü dini ve ahlaki hayatımızın en büyük şahsiyeti Peygamber Efendimiz'dir. Yüce Rabbimizin kendisine "Habibim" diye hitapta bulunduğu, alemlere rahmet olarak gönderilen gönüller sultanı Peygamberimizi her şeyden daha fazla sevmek imanımızın bir gereği hem de bir vefa borcumuz. Onu sevmenin Allah Teala'yı sevmek, ona yaklaşmanın Allah Teala'ya yaklaşmak olduğunu asla unutmamalı. Adının her anılmasında ona salat ve selam getirmeli ve onu sevmek konusunda Kur'an'ın övgüsüne mazhar olmuş sahabe-i kiram efendilerimizi kendimize örnek almalıyız. Değerli dinleyicilerimiz, bir gün çölden gelen bir bedevi Peygamber Efendimiz'e kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Allah Resulü'nün sen kıyamet için ne hazırladın sorusuna Allah ve Resulü'nün sevgisini amel olarak hazırladım demesi üzerine Peygamber Efendimiz o halde sen sevdiklerinle berabersin müjdesi ashab-ı kiram efendilerimize o kadar çok sevindirmişti ki o güne kadar hiçbir şey onları bu kadar çok sevindirmemişti. Çünkü hepsi de Allah ve Resulünü canlarından çok seviyorlardı. Uhud'da eşini ve iki oğlunu şehit veren Hazreti Sümeyra radıyallahu anha buna rağmen iki oğlunu ve eşini şehit vermesine rağmen Allah'ın Resulünü merak edip onun sağ olduğunu öğrenince her musibet bana hafif gelir, Anadolu tabiriyle vız gelir diyerek onu her şeyden daha çok sevdiğini göstermişti. Bizim bu konuda Rabbimizden duamız, dileğimiz, kalplerimizi Habibinin sevgisiyle doldurması, cennette ona bizleri komşu eylemesidir. Değerli dinleyicilerimiz, Tevbe suresi 24. ayet-i kerimede, ey Muhammed de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, fesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz meskenler, size Allah'tan, Peygamberinden ve onun yolunda olmaktan daha sevgiliyse, Allah yolunda olmaktan daha sevgiliyse sizin yakınlarınız, mallarınız, işte artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez buyurarak Yüce Allah Müslümanlara Allah Resulü'nü sevmenin ne kadar önemli olduğunu bildirmektedir. Bunu Rabbimiz Kur'an'da beyan etmektedir. İşte bu sebeple ashab-ı kiram onun emirlerini yerine getirmekte o kadar titizlik gösteriyorlardı ki bu konuda birbirleriyle yarışıyorlardı. Değerli dinleyicilerimiz, sevgi sevilen kişiye bağlanmak, onun haliyle hallenmek, onun davranışlarını kendilerine, her hareketini kendine örnek almak. İşte asıl sevgi budur. Yoksa birine sevdiğini söyleyip onunla alakalı olan şeyleri önemsememek, onun hal ve hareketlerini dikkate almamak sevgi değildir. Böyle bir sevgi olabilir mi? Böyle bir sevgi dilde olup kalpte asla inmeyen bir sevgidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine de bu açıdan bakmalıyız. Onu ne kadar seviyoruz? Onu ne kadar hayatımızın içine dahil ediyoruz? Ona hayatımızda ne kadar yer veriyoruz? Ne kadar onun halleriyle halleniyoruz? Onun hayatı tüm Müslümanlar için örneklerle dolu. Kur'an onu bize üsve-i hasene, yani en güzel örnek olarak sunmakta. Eğer onu gerçekten seven bir mümin isek, onun hayatındaki bu örnekleri, tabii onu gerçekten seven bir mümin değilsek zaten halimiz hakikaten kötü demektir. Öyle söylediğimizi ifade ediyorsak, onun hayatındaki bu örnekleri kendimize rehber edinir, onun gibi davranmaya, onun gibi hareket etmeye çalışırız. Çünkü Hazreti Peygamber sadece özel günlerde anılsın, hadisleri sadece dillerde dolaşsın diye Yüce Allah tarafından insanlara gönderilmiş değildir. Bilakis bizler de onun sünnetine tabi olarak dinimizi yaşamaya gayret etmeliyiz. İfade ettiğimiz gibi Ahzab suresi 21. ayette لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah'ta Allah'ın peygamberinde sizin için güzel bir örnek vardır buyurarak Allah Teala Müslümanların Hazreti Peygamber'i örnek almaları gerektiğini özellikle vurgulamaktadır. Hazreti Peygamber'i sevmek, onun örnek hayatını hayatımıza taşımayı, Resul'ün örnek hayatını kendine rehber edinerek Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamayı gerektirir. Müslüman olmanın gereği budur değerli dinleyicilerimiz. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'le görüşmeler yapmaları için elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik ileri gelenlerine anlatıyordu. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud Es-Sakafi de bu dönemde böyle bir elçilik görevi yapmıştı. O Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildiğinde Allah Resulü Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan hani Habib-i Neccar'ı hatırladınız değil mi? Habib-i Neccar'a benzetmişti Peygamber Efendimiz onu. İşte o Urve Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmalar tavsiyesinde bulunurken ashabının ona bağlılığına şahit olmuş. O anda kendisi henüz Müslüman değildi. Ashab-ı kiram efendilerimizin Peygamber Efendimiz'e olan bağlılığına şahit olmuş ve duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Vallahi ben vaktiyle elçi olarak birçok kralın huzuruna çıktım. Kayser'in, Kisra'nın, Necaşi'nin huzurlarında bulundum. Vallahi Muhammed'in ashabının ona hürmet ettikleri kadar kendisine hürmet edilen hiç kimse görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri hemen yerine getirmeye çalışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini iyice alçaltıyor ve ona saygılarından dolayı yüzüne gözlerini dikip bakmıyorlar. Şimdi Muhammed size doğru bir yol gösterdi. Bunu kabul edin diyordu. Amr bin As da ölmek üzereyken duyduğu saygı ve hürmetten dolayı Resulullah'ın yüzüne doya doya bakamadığını anlatıyordu bir keresinde. Değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz şimdi ashabın Peygamber Efendimiz'e olan sevgisini dile getiren bir hadiseyi kıssadan hisse olarak sunalım. Kıssadan hissemizin ardından da konumuzu anlatmaya kaldığımız yerden devam edelim.
Kıssadan hisse. Değerli dinleyiciler, bugünkü kıssadan hissemizde İslam tarihinin en acıklı iki hadisesine yer vererek bundan da kendi hissemize düşen payı almayı diliyoruz. Müşriklerin Mekke'ye uzaklığı 450 kilometre kadar olan mesafeyi aşarak Medine'ye gelip Müslümanlara saldırmaları üzerine gerçekleşen Uhud Savaşı'nın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmişti. O günlerde Müslüman olmak isteyen kabileler Peygamberimize geliyor, o da ashabından seçtiği kimseleri onlara İslam'ı öğretmeleri için gönderiyordu. İşte Peygamberimiz kendisine bu taleple gelen Adal ve Kâre'nin isteği üzerine Asım bin Sabit'in liderliğinde 10 kişiyi bu iki kabileye göndermişti. Topluluk Mekke'ye 70 kilometre uzaklıktaki Reci suyuna geldiğinde davet sahipleri tarafından tuzağa düşürülmüş, yaklaşık 200 okçuyla grubun etrafı sarılarak teslim olmaları istenmişti. Teslim olmayı reddetmeleri üzerine ok atarak 7 kişiyi öldürmüş, kalan 3 sahabiyi de esir almışlardı. Esirlerden Tarık bin Abdullah da Mekke'ye götürülürken yolda şehit edildi. Hubeyb el-Ensari ve İbni Desinne ise Mekkeli kalabalık bir topluluğun gözleri önünde işkenceyle şehit edildiler. Reci haberiyle birlikte aynı şekilde davetle İslam'ı öğretmek üzere yola koyulan 70 kadar Müslümanın da Bir-i Maune'de şehit edildiği haberi gelmişti Peygamberimize. Müşrikler bu iki katliamla ashabına çok düşkün olan Peygamberimize büyük bir acı yaşatmıştı. Bu öyle bir acıydı ki Enes bin Malik, Peygamberimizin bu olaylara üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzülmediğini söylemiştir. Değerli dinleyicilerimiz, ifade ettiğimiz gibi Reci hadisesinde esir alınan sahabilerden birisi de Zeyd Desinne'ydi. Müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada ona, ''İster miydin şu anda senin yerine burada Muhammed olsaydı da onun boynunu vursaydık, sen de evinde rahatça uyusaydın?'' dediler. Bu soru karşısında Zeyd'in duruşu netti. ''Vallahi ben evimde ailemle otururken Hazreti Peygamber'in vücuduna bir dikenin batmasına dahi gönlüm razı olmaz.'' diyordu. İşte bunun üzerine o günlerde henüz Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan, ''Hayatımda Muhammed kadar sevilen hiç kimse görmedim.'' diyerek Hazreti Peygamber'e duyulan sevgiyi itiraf ediyordu.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizle ashabı arasındaki düşmanlarını dahi imrendiren bu saygınlık, onlardan gördüğü bu ilgi, bu alaka kuşkusuz ki tek taraflı değildi. Müminlere kendi canlarından daha yakın olduğunu söyleyen, şefkat ve merhamet kanatlarıyla onları kuşatan rahmet elçisi Peygamberimiz, ashabına, arkadaşlarına çok düşkündü. Aynı şekilde bu sevginin bir yansıması olarak ashab-ı kiram da inançları uğruna canları ve mallarını feda etmekten çekinmediler. Sahabenin Peygamber Efendimizle konuştuklarında dillerinden düşürmedikleri "Anam babam sana feda olsun" ifadesi de aralarındaki sevgi ve saygıyı açık bir şekilde gösteriyordu. Biraz önce anlatılan Medineli sahabi Zeyd bin Desin'le olayı da çok açık bir şekilde göstermektedir ki sahabenin peygamber sevgisi imanla doğrudan ilişkilidir. Peygamberlerin, müminlerin birbirlerini sevmeleriyle iman arasında bir bağlantı olduğuna dikkat çeken Allah Resulü Peygamberimiz kendisini çocuğundan, babasından ve tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe inananların olgun bir imana ulaşamayacaklarını bildirmişti hadis-i şeriflerinde. Değerli dinleyicilerimiz, sahabenin peygamber sevgisi öylesine doruklarda yaşanmaktaydı ki Hazreti Peygamber'in vefat ettiği gün Hazreti Ömer bir anlık da olsa bunu kabullenemiyor ve onun öldüğünü söylemeyi yasaklıyordu bir anlık. Kim onun öldüğünü söylerse diyerek yeri göğü inletiyor, herkesi bir anlamda tehdit ediyordu. Yalnız hemen ifade edelim ki Hazreti Peygamber'den ayrılığa dayanamayan tek sahabi Hazreti Ömer değildi. Onun vefatı Hazreti Bilal'i de başkalarını da çok derinden etkilemişti. Öyle ki Medine Bilal'e dar gelmeye başlamıştı. Çünkü Allah Resulü ile İslam'ın ilk yıllarından beri birçok eza ve cefaya katlanmış, Medine'de de onun müezzini olma şerefine nail olmuştu Bilal. Resulullah'ın vefatından sonra Medine'deki her şey onu hatırlatıyor ve ona duyduğu özlemi artırıyordu. Artık Bilal için Medine sevgilisiz, yaşanmaz bir hale geliyordu Peygamberimizden sonra. Bu nedenle de Medine'yi terk edip ayrılmak istiyordu. Ama İslam halifesi Ebu Bekir Bilal'i bırakmıyor ve Mescid-i Nebi'de müezzinliğe devam etmesini arzu ediyordu. Bunun üzerine Hazreti Bilal, Hazreti Ebu Bekir'e şöyle dedi: "Eğer vaktiyle beni kölelikten kendin için azat etmişsen yanında tut. Ancak beni Allah için hürriyete kavuşturduysan Allah rızası için bırak da gideyim" diyordu. Çünkü dayanamıyordu artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmadan Medine'de yaşamaya. Bu sözler üzerine Hazreti Ebu Bekir de izin verdi ve Bilal Peygamberimizin vefatından sonra artık onsuz yaşamakta zorlandığı, bunaldığı, adeta boğulduğu Medine'den ayrılmıştı bir müddet de olsa. Değerli dinleyicilerimiz, görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz ashabın gönlünde çok özel bir yere sahipti. Ancak ashabına Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu hatırlatan Resulullah, onlardan kendisini Allah'ın verdiği bu mevkiinin üzerine çıkarmamalarını ve Hristiyanların Hazreti İsa'ya karşı aşırılığa düştükleri gibi onların da kendisine olan sevgi ve saygı sebebiyle bağlılıklarını ifade ederken aşırıya kaçmamaları gerektiğini öğretmişti. Nitekim bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, İranlıların birbirlerine tazim ederken ayağa kalktıkları gibi benim için ayağa kalkmayın uyarısında bulunmuştu. Enes bin Malik de ashab arasında Resulullah'tan daha sevimli bir kimse olmamasına rağmen onlar onu gördükleri zaman tazimden hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı diyerek rahmet elçisinin ve kendilerinin bu konudaki hassasiyetine dikkat çekmişti. Dolayısıyla böyle bir ashabın Resulullah'ı tazim ve yüceltmeye varan bir tavır içerisine girmiş olması düşünülemezdi. Bununla birlikte bazı sahabilerin Resulullah'a olan teveccühlerini ifade tarzları, ona duydukları büyük sevginin de etkisiyle ona ait bir saç telini veya onun bir eşyasını yanlarında taşıma arzusuna dönüşmüştü. Sevgili peygamberin saçını muhafaza eden Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym'in bu tavrın tıpık bir göstergesi olduğunu ifade edebiliriz. Ümmü Süleym'in oğlu Enes de vefat ettiğinde kefeninde kullanılacak kokunun içerisine Hazreti Peygamber'in saç telinin de bulunduğu bir koku karışımının eklenmesini vasiyet ediyordu. Buhari'nin bildirdiğine göre Enes'in torunu Sümame, dedesinin bu vasiyetini aynen yerine getirdiklerini söylüyordu. İşte bu bağlamda bazı sahabilerin Hazreti Peygamber'in saç telini saklama çabasına girdikleri Buhari ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde müminlerin annesi Ümmü Seleme'nin de evinde su dolu gümüş bir kap içinde Hazreti Peygamber'in saç telini muhafaza ettiği rivayet edilmektedir. Değerli dostlarımız, Peygamber Efendimiz'e ait bir eşyayı koruyup onu hatıra olarak saklamaya çalışanların bu çabaları anlık bir heyecan ve duygusallıktan öte onlar için bir huzur kaynağıydı. Örneğin yine Buhari ve Beyhaki'nin Sünnel-i Kübra'sında geçtiği üzere Resulullah'a henüz hediye edilmiş bir hırkayı ondan isteme cesaretini gösteren ve bu yüzden de sahabeden tepki alan bir bedevi o kıyafeti giymek için değil öldüğünde cesedine kefen olsun diye Resulullah'tan istediğini söylemişti. Bu şahıs vefat ettiğinde o hırkanın kendisine kefen yapıldığı Buhari'de ve Beyhaki'de nakledilmektedir. Beyhaki'nin Sünnel-i Kübra'sında nakledilmektedir. Resulullah'ın kendisinden satın aldığı devesine karşılık olarak verdiği altınları Harre vakasında Şamlar tarafından malları yağmalanıncaya kadar yanından ayırmadığını söyleyen sahabi Cabir bin Abdullah'ın bu davranışının altında da aynı duygu yer almaktadır. Yine bu duyguyla hareket eden başka çok sayıda peygamber aşığı elbette ki vardır. Peygamber Efendimiz başını okşayıp kendisini Mekke'ye müezzin tayin ettikten sonra ölünceye kadar perçemindeki saçları sırf onun elleri değdi diye tıraş etmeyen Mescid-i Haram'ın ikinci müezzini Ebu Mahzura sırf kutlu elçinin eli dokunmuştur diye hocası Enes bin Malik'e ver de o elini öpeyim diyen Basralı büyük muhaddis Sabit bin Eslem el-Bünani ve elbette daha niceleri. Sevgili Nebi'nin dokunduğu yerin dahi peygambere gönül vermiş sevdalıların yüreğinde onun manevi hatırasını nasıl canlı tuttuğunu gösteren örneklerden sadece birkaçı bunlar. Sahabe bütün bunları yaparken çok sevdikleri rahmet elçisinin ne şahsını ne eşyalarını kutsallaştırmışlar ne de sakladıkları bu hatıralardan medet ummuşlardı. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildi. Ashabı arasında ondan daha sevimli bir kimse olmamasına rağmen kendisini gördükleri zaman tazim ve ululamak için kalkmalarından dahi hoşlanmayan bir peygamber kendi şahsiyeti üzerinden tevhid ilkesinin zedelenmesine göz yumabilir miydi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Değerli dinleyicilerimiz, bu vesileyle özellikle hatırlatmak isteriz ki Hazreti Peygamber'e karşı sadece böyle davranılarak ona sevgimizi ifade etmiş olamayız. Ne yapmalıyız hocam? Peygamberimize karşı olan sevgimizi dil ile söylemiş de olsak hakiki anlamda onu sevmiş olamaz. Bu sevgi dilden gönüle geçemez. Niçin geçemez? Çünkü esas olan onun hadisleri, yani onun sözleri, onun yaşantısı, bunların bizim tarafımızdan yaşanmasıdır. Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: eğer Allah ve Resulünün sevgisini istiyorsanız size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Peygamber Efendimiz emin bir kimseydi, öyleyse onun gibi yaşayın. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu uyarısıyla Allah Resulü söz konusu sevgiyi kazanmanın gerçek yollarını öğretiyordu bizlere. Nitekim Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Hazreti Peygamber'e uymaktan geçtiğini vurgulamıştır. Ashabın çok sevdikleri Peygamberimize ait bir eşyayı, ondan bir hatıraya sahip olma arzusu, onun vefatından sonraki nesillerin ona duydukları özlem ve hasretle az da olsa değişikliğe uğradı. Bu masum ve makul istek veya hatıra bir eşya saklamanın ötesine geçerek saklanılan bu eşyaların şifa umulan birer araç haline gelmesine sebep oldu. Bu noktada Hazreti Peygamber'in aşırılığa kaçılmaması yönündeki uyarılar da maalesef yeterince dikkate alınmadı. Şurası muhakkak ki ashabla başlayan bu sevgi seli bir güne, bugüne dek akmaya devam etmektedir. Peygamberimize olan sevgi seli. Bu bakımdan günümüzde sevgili Peygamberimize ait çeşitli eşyaların ve sakalı şerifinin ülkemizin de özel mekanlarda ve özel muhafaza ediliyor olması bizim açımızdan doğrusu ayrı bir mutluluk vesilesidir. Ziyarete açıldıklarında halkımızın gösterdiği yoğun ilgi de bu emanetlerin şahsında Peygamberimize duyulan sevginin farklı bir şekilde dışa yansıması olarak görülmelidir diye düşünüyoruz. Yine de hatırlatmak isteriz: Allah Resulüne sevgimizi göstermenin en güzel yolu onun sünnetine ve güzel ahlakına uygun bir yaşam sürmekten geçmektedir. Rabbim bizleri bu dünyada Peygamber Efendimizin sünnetinden ve ahirette de şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla programımızın bu bölümünde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
طلع البدر علينا
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, Cuma hutbesinde cemaatin el açarak dua etmesi, yapılan duaya amin demesi caiz midir hocam diye soruyor. İslam alimleri gerek cuma hakkındaki hadisleri gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamasını göz önüne alarak hutbenin esasını teşkil eden rükünler ile sahih bir hutbede uyulması gereken şartları ve hutbenin adabını tespit etmişlerdir. Hatip hutbe irade ederken, hutbe okurken cemaatin konuşmasının doğru olmadığını ifade eden hadisler vardır. Hanefi ve Şafiler de bu hadislere dayanarak zaruret olmadıkça hutbe esnasında konuşmayı mekruh kabul etmişlerdir. Diğer taraftan yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamasını göz önüne alan İslam alimleri hutbede müminlere dua etmenin mendup veya rükün olduğunu söylemişlerdir. Buna göre hutbenin dinlenmesi, bu esnada başka işlerle uğraşılmaması, konuşulmaması gerekir. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığında başkalarını rahatsız etmeden sessizce salavat okunması, hatibin duasına amin denmesi konuşma olarak değerlendirilmediğinden bunların yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bir başka dinleyicimiz, duaların sonunda söylenen amin sözü ne anlama gelir? Bunun dini bir dayanağı var mıdır hocam diyor. Değerli dinleyicilerimiz, amin kabul buyur demektir. Kabul et demektir. Dualardan sonra amin deme uygulaması sünnetle sabit olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imam amin dediği vakit siz de amin deyiniz. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk gelirse, Allah'ım kabul et demesine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları affolunur buyurmuştur. Ayrıca namazda Fatiha suresi okunduktan sonra amin demek de sünnettir. Bizatihi Peygamber Efendimizin uygulamasıdır. Bir başka soru, yaptığımız ibadetlerin sevabı hayatta olanlara veya ölmüşlerimize bağışlanabilir mi hocam? Çok güzel bir soru. Yapılan ibadetin ve hayırların sevaplarının başkasına bağışlanması caizdir, doğrudur, yapılabilir. Kişi okuduğu Kur'an-ı Kerim'in, kıldığı namazın veya işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir. İster sağ, ister ölmüş olsun. Kendisine sevap bağışlanan kimsenin bundan yararlanacağı umulur. Başkası tarafından bağışlanan sevapla bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmiş olmazsa da bunlar iyilik ve sevapların çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olabilir. Özellikle ifade etmek isterim ki annesi ve babası öldükten sonra onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını soran kişiye Peygamber Efendimiz evet onlara dua etmek, rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, dostlarına hürmet edip ikramda bulunmak, akrabalarıyla ilgilenip onlara karşı üzerine düşeni yapmaktır buyuruyor anne ve babamıza karşı onların ölümünden sonra görevimiz. Buna göre sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere her türlü ibadet yapılabileceği gibi çeşitli vesilelerle dua da edilebilir. yapılan ibadet ve hayırların sevabının bağışlanması, hayır duada bulunulması için kabir başında bulunmak şart da değildir. Ancak imkanı olanların zaman zaman kabir ziyaretinde bulunarak orada dua etmesi daha uygundur. Verdiği bir sadakayı annesinin ruhu için, babasının ruhu için, geçmişlerinin ruhu için de onlara da bağışlayabilir. Bunda onlara da bir sevap olacağı ümit edilmektedir. Bir başka dinleyicimiz çokça duyduğu fiili dua ne demektir diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, Allah kainatta meydana gelebilecek tüm olayları belli sebeplere bağlamıştır. Hem dünyada hem de içinde yaşanılan evrendeki her şey Allah'ın koyduğu sebep sonuç ilişkilerine göre şekillenir. Arzu ettiği bir şeyin olmasını isteyen kişi önce onun sebeplerini de yerine getirmek zorundadır. Çocuk sahibi olmak isteyen kişinin evlenmesi, sınavda başarılı olmak isteyen öğrencinin gidip türbenin duvarına kalem sürmekten önce derslerine çalışması fiili dua sayılır. Yoksa başka oraya kalemini sürmesi ona bir katkı sağlamaz, bir şey getirmez. Kişi Allah'tan istediği şeyin gerçekleşmesi için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirip tamamlar. Sonucunu da Allah'tan bekler. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. Mealindeki ayet de insanların çalışmalarıyla alacakları sonuç arasında ilişkiye dikkat çekilmiş ve bu çalışmanın fiili bir dua manasına geldiğine işaret edilmiştir. Bir işin gerçekleşmesi için dua edip oturan insanın yapmış olduğu hareket ne kadar yanlış ise tüm çalışmalarını yapıp gerekli tedbirleri aldıktan sonra, yani fiili duasını yaptıktan sonra bu işi ben tamamladım diyerek sözlü dua etmeyenin yapmış olduğu davranış da o derece yanlıştır. Yani ifade etmek istediğim, bir sonuç beklerken hem fiili dua hem de kavli dua, sözlü olarak dua bize tavsiye edilendir. Bizim de size önerimiz budur çok değerli dinleyicilerimiz. Önce sebeplerine sarılacağız, gereken elimizden gelen her şeyi yapacağız ve sonra Allah Teala'dan bunu duamızla da isteyeceğiz. Yapmamız gereken budur. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Fatih Kesik Bıyık'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
Allah, Allah, Allah. sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim, sendedir çarem, seninledir varlığım. Sensin.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.